Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Bilal Alkan. Bilal Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bilal Hocamızla bugün diş sağlığı üzerine konuşacağız. Bilim dalınız bu değil mi Bilal Hocam? Diş sağlığı ve hastalıkları değil mi geçiyor sizde de?
Ağız ve diş sağlığı.
Ağız ve diş sağlığı üzerine konuşacağız diyelim o zaman doğru cümle olarak. Şimdi Bilal Hocam, sizi daha önceleri de misafir etmiştik, birkaç kez genel prensiplerden bahsetmiş idik ama bugün özellikle dinleyenlerimizden gelen sorularımız birlikte onları size arz edeceğiz, onların cevaplarını rica edeceğiz.
İnşallah faydalı
direkt
oluruz.
Direkt başlayayım ilk soru ile. İmplant yapımında kullanılan malzemelerin vücuda uzun vadede zararları var mıdır? Bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır?
Tabii elbette. Bu konuda yapılmış çok fazla sayıda çalışma var. Bunu genel insan sağlığı üzerinden değerlendirirsek, herhangi bir kazada, travma sonrasında ortopedik protezlerin kullanımını değerlendirirsek, vücudun içerisine implante edilen bir protezle ağız içerisinde bizim kullandığımız diş implantının vücut sağlığıyla ve bütünlüğüyle herhangi bir farklılığı söz konusu değil. Yani biz burada birinci öncelik olarak doku uyumunu önceliyoruz. O yüzden ağızda kullanılan diş implantında da herhangi bir uzun vadede problem yaşamamız söz konusu değil. Buna ne diyebiliriz? İşte alerji reaksiyonları, implantla alakalı herhangi bir rahatsızlık, hastalık, böyle kanıtlanmış herhangi bir problem söz konusu değil.
30 yıl sonra da durum budur diyorsunuz.
Elbette. Takip yaptığımız hasta gruplarında ya da bize muayene için gelen danışanları muayene ettiğimiz gruplar içerisinde daha önce implant yaptırmış olanları gözlediğimizde herhangi bir komplikasyonla karşılaşmıyoruz. Elbette ki bireysel ağız bakımını ihmal etmemişse.
Ha, bir şey olmuşsa malzemenin kalitesinden veya niteliğinden değil.
Ondan ziyade biz ağız bakımını ihmal etmişizdir. İmplantla alakalı bir problem yaşamışsak bu doğal dişlerde yaşadığımızın paralelinde bir problemdir.
40 yaşında implant takılmış bir hasta 100 yıl yaşarsa 60 sene boyunca bu implantıyla dolaşabilir.
Elbette.
Peki. Eskiden kalma amalgam dolgular söktürülüp yerine dolgu yaptırılmalı mıdır?
Burada
hocam affedersin sorunun... önce şuna bir girsek. Dolgu çeşitleri diyeyim ben de size, giriş için bir top atmış olayım.
Yani dolgu çeşitlerinde burada sınıflandırmaya kalkarsak fakültedeki belki bir aylık bir ders programının üzerinden hareket etmiş oluruz.
Bizi ilgilendiren
kısmında. Yoksa sadece bizi ilgilendiren kısmına bakarsak çok geniş olarak amalgam diyebiliriz, kompozit diyebiliriz ve diğer kompomer bazlı dolgular diyebiliriz. Ama en çok toplumda bildiklerimiz estetik dolgu diye tabir edilen, o şekilde sınıflandırılan kompozit ve şimdiki sorunun içeriğinde geçen amalgam.
Amalgamın özelliği ne? Nereden yapılmış?
Amalgam alaşım dolgu anlamına geliyor. İçerisinde metal bileşenler var. Bunun da en çok gündeme gelmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi, elementlerden bir tanesi civa.
Peki.
En çok popülite kazandıran konu da burası. Civa zehirlenmeleri söz konusu mu? Ağzımızdaki amalgamları söktürelim mi? Söktürürsek yerine ne yaptıralım?
Ne kadar civa var hocam bunun için? Yani bir bunun yüzdesi şu kadar civa diye bir şey diyebilir musunuz?
Şöyle diyebiliriz. Benim fakültedeyken sözlü sınava girdiğimde profesör soru sorduğunda verdiğim cevap şuydu. Bizim ağzımızda 32 tane dişte amalgam dolgu olsa, ki bu mümkün değil fiziken, çünkü ondaki mekanik bağlanmalar vesaire teknik konular, 32 dişimizin 32'sinde de amalgam olsa bizim şu anda dışarıdan rafine ürünler ve deniz ürünlerinden aldığımız civa zehirlenmesi kadar zehirlenmeye maruz kalmıyoruz.
32'de 32 olsa.
Evet.
Peki mesele, tamam anladım, civanın bir zararı yok bu manada ama civasız olmuyor mu bu iş? Yani milletin aklını rahatlatsak civasız amalgam üretilmiyor mu?
Civasız amalgam üretilmiyor. Çünkü o alaşım içerisinde birbirine olan kimyasal bağlanmaları sağlayan formülasyonda yani. Onun olmazsa olmazlarından birisi civa.
Amalgam dolgu, eski dolgu, metal karışımlı dolgu. Evet. Vücuda zarar verdiğine dair endişeler var. Bu bir. Kompozitlerde yok mu bu?
Elbette var. Kompozitin içerisinde birkaç tane bileşen var. Şimdi mesela çocuklarda dikkat edilir ya, biz GMA'sız işte biberondu, emzikte vesairedir diye. Aynı şekilde kompozit ilk üretildiği zamanlarda bu materyal vardı içerisinde. Hmm. Şimdi kompozitten bu materyali arındırdılar. Ama içerisinde diğer bulunan işte sertleşme sırasında meydana gelen ısı reaksiyonu farklılıkları da bir yönden dolaylı olarak da pulpaya zarar veriyor. Yani oradaki aşırı ısı artışı da pulpaya, dişin canlı kısmına, sinirlere çok yaklaştığımız yerlerde aşırı hassasiyet veya pulpanın ölmesi gibi durumlar karşılaşılabiliyor.
Ha, o da yüzden, çok masum değil.
Tabii ki, yani bizim dışarıdan kullandığımız materyallere baktığımızda vücut için, yani bunu şöyle örneklendirelim, akılda daha güzel şekillensin. Herhangi bir vücutta sağlık problemi yaşadığımızda kullandığımız antibiyotikler, ağrı kesiciler nasıl ki herhangi bir bölgedeki sıkıntıyı gidermeye yönelik bir yardımcı faktörse, bunu toparlarken nasıl karaciğerimize, böbreğimize zarar veriyorsa, bağırsak floramızı bozuyorsa, aynı mantıkta kullandığımız diğer dolgu malzemesi içerisindekiler de dolaylı olarak olumsuz etkilere
mutlak
sahip.
Mutlak masum yok yani. Kesinlikle. Şu an piyasada kullanılan ne? Amalgam dolgu kullanılıyor mu şu anda?
Elbette kullanılması gereken endikasyonlar var.
Ne mesela, ben rastgele gitsem bir diş hekimi arkadaşıma, desem ki bana dolgu yapılacak. Hangisini tercih ediyor? Bana mı soruyor?
Size sormuyor ama kavitenin şekline bakıyor. Kavite dediğimizde çürüğün genişliğine göre diş üzerinde oluşturduğu boşluk.
Tamam.
Bu eğer diş etinin çok altına gidiyorsa, kompozit yapacağımız alanda ağız içerisindeki sıvılardan biz orayı izale edemiyorsak, izale edemeyeceksek, orayı kuru tutamayacaksak kompozit yapmamız çok daha güç hale geliyor. Veya aşırı kanama varsa, o kanamayı 15 saniye 20 saniyelik sürelerde durdurmamız söz konusu olmayacaksa, o zaman amalgam dolguyu tercih etme pozisyonları ortaya çıkabiliyor.
Hmm. Peki ne yapalım şimdi? Hali hazırda bile amalgam yaptırıyoruz diyorsunuz. Mevcut amalgamı sökmenin bir manası yok o zaman.
Orada belki kriter olarak şöyle diyebiliriz. Daha ön bölgeye yakın, güldüğünüz zaman estetik alanı kapsayacak dişlerinizde sizin sosyal yaşamınızı etkileyecek bir alanı etkiliyorsa, estetik görüntüyü etkileyecek pozisyonlar varsa değiştirilmesi.
Siyah mı gözüküyor? Sonuçta. Nasıl gözüküyor?
Evet, siyah görünüyor.
Diğeri normal diş rengi.
Ya da gri diyebiliriz.
Sevimsiz.
Eğer sevimsiz ve çok şık görünmediği için üzeri hatta ağız bakımı eğer kötüyse, oksitlenmeyi biliyoruz, metalin üzerinde meydana gelen bir tabaka. Aynı şekilde ağız içerisinde de bu tabaka meydana gelirse, bu kez amalgamın parlak yüzeyi de ortadan kalkıyor. Daha da siyah bir görünüm kazanıyor.
Hı hı, peki.
Bu da o şık ve estetik görüntüden uzaklaşmaya sebep
oluyor. Ama şu an için rutin olarak sırf böyle bir endişeden dolayı amalgamı çıktırın diyemeyiz.
Tabii ki.
Peki. Şimdi bir soru var hocam. Ben size sorayım ama ne kadar sizinle alakası var bilmiyorum. Geçen bir hacı amcayı gördüm. Ağzında 5-6 tane altın diş vardı. Bunun dinimizde yeri var mıdır sorusu sizi ilgilendirmiyor hocam. Cevaplama manası ama tıbbi olarak ne diyorsunuz altın diş mevzu?
Tıbbi olarak şöyle aslında. Çok eski dönemlerde altın, biliyorsunuz, elimize aldığımız zaman da eğilip bükülebilecek bir sertliğe sahip malzeme. Daha önceki kullanılan protez yapımlarında altın doku uyumu daha iyi olduğu için, mesela diş etiyle olan uyumu, arkadaşlığı, dostluğu daha iyi olduğu için tercih edilmiş. Özellikle hala belki çok çok azaldı ama Türkiye Cumhuriyetlerden gelen vatandaşları gördüğünüz zaman gözünüz aşinadır. Görürsünüz ön dişlerinde. Hatta eskilerde, belki çok Anadolu'nun içerisinde kalmış köylerde, belki 75-80 yaşlarındaki ninelerin ön dişlerinde bile, işte ben gelin olduğum zaman dişlerimi altın yaptırdım, böyle istedim, şöyle oldu, böyle oldu diye bize gelen böyle hikayesi olan hastalarımız var elbette.
Şimdi ne kullanılıyor
bunun yerine? Ama şimdi bizim bunun yerine kullandığımız tamamen porselen olan IMEX dediğimiz, metal destekli dediğimiz, zirkonyum dediğimiz çok çeşitli, skalayı çok genişletebileceğimiz
farklı
alanlar var.
Farklı elementler kullanıyor yani.
Elbette var ama artık altına dönüp bakmıyoruz.
Peki. Hocam benim çok klasik bir soru. Kısaca cevap rica ediyoruz buna ait ama asıl ikinci sorumuyum. Misvak kullanmanın diş sağlığına faydaları nelerdir? Bu konuda 3-5 cümle rica edelim ama misvak özlü macunlar aynı etkiyi yapıyor mu? Bence asıl soru budur herhalde.
Tamam. Şöyle diyelim. Ağız ve diş bakımının alışkanlığının oturması açısından hem misvak kullanımının sünnet avantajını kullanarak hem de fiziksel temizliği sağlaması açısından macunla beraber kullanmayacağımız için misvağın içerisindeki o hem midenin salgısını artıran faktörlerden dolayı hem de fiziksel temizliği yapabilmesinden dolayı misvağın illaki ağız bütünlüğünü sağlama açısından ciddi bir desteği ve faydası var. Bunu alışkanlık haline getirmiş olanların dikkat etmesi gereken şey şu: nasıl fırçanın uçlarındaki kıllar deforme olduğu zaman kullandığımızda bakteri üretme ihtimali söz konusuysa, aynı şey misvak için de geçerli. Uçlarını daima diri ve temiz tutmaya dikkat etmek gerekiyor.
15 günde bir tıraşlayalım mı yani?
Yani o kullanım sıklığına göre değişebilir. Eğer günde bir defa kullanıyorsanız belki 15 gün bile çok erken olabilir. Günde 3 defa 4 defa kullanıyorsunuz belki 5 gün geç bile olabilir. Yani bunu birey kendisi kullandığı zaman görecektir.
Kullandığınız zaman diş fırçasının sağladığı mekanik temizlemenin bir benzerini sağlar.
Elbette. Hocam. Sağlar diyebiliriz.
Onun dışındakiler bana biraz abartılı gelir genellikle ama.
Yani onlara yönelik bazı çalışılmış makaleler var. Hatta belki bunun üzerinde hala çalışması devam eden araştırmalar da var. Ama bunlar tamamen net karşılığını bulmuş araştırmalar ve çalışmalar değil elbette.
Peki misvak özlü macuna gelsek?
Misvak özlü macuna gelirsek de bunu piyasaya bir takım belki ticari kaygılarla firmalar sundular. Ama bu biraz pazarlama tekniği diyelim. Bununla alakalı da rekabete aykırı olduğuna dair bir takım yönlendirmeler ve kararlar alındı ve zaten piyasadan artık kaldırıldı. Yani o
misvak özlü macun yok mu?
Şu anda hala belki geçmişten üretilmiş olanlar raflarda olabilir. İşte 2020-2022'ye kadar belki kullanım tarihi vardır ve kullanılır. Ama o misvak özlü macunların FDA dediğimiz yani Uluslararası Diş Hekimleri Birliği'nin onayıyla çıkabilecek bir üretimi söz konusu değil şu anda.
Halkımızın saf ve temiz dini inançları kullanıldı anlamına
diyebiliriz. Evet.
Ama gene de mantıken misvak ağacının bir katkısı gösterilmemiş diyorsunuz ama şu an diş sağlığına.
Yani
ağacın öz olarak değil.
Birebir de katkısına dair bir malumatım yok.
O zaman misvak özünü de macun içine katma iddiası komik olur zaten.
Yani biraz
tartışma. Yani şöyle diş fırçası çok kaliteli sapını kırdık macunun içine kattık
macunu
gibi bir şey
kattık,
olacak.
Evet.
Peki şimdi enteresan bir soru nasıl cevap verirsiniz bilmiyorum da dişlerimi her gün fırçalıyorum ama yine de bir sürü çürüğüm oldu.
Buna beslenme alışkanlıkları diyebiliriz. Çünkü benim günde belki 10 sorunun içerisinde 5 tanesinde aldığım cevap ya da ben sorduğum zaman bana gelen cevaplardan birisi bu. Buna en güzel yanıt şöyle ya da yönlendirme şöyle olabilir. Etkili fırçalı yapabiliyor muyuz? Etkili fırçalama
derken?
Söz konusu. En az 3 dakika.
Çok uzun hocam.
Değil mi?
Bir de 3 kere diyorsun.
İlk aldığımız tepki bu zaten. 3 dakika.
Pazarlık payı var mı?
3 dakika nasıl yapacağım? İyi ki 5'ten açmıyoruz da 3'ten. Normalde 3 dakikayı şöyle tamamlayabiliriz. Hoşunuza giden bir parça olabilir. Musiki dinlersiniz. Bir tekerleme açarsınız. Bir şarkı açarsınız. O zaten size eğlence haline gelir. 3 dakikayı bitirirsiniz. Hatta daha fazlası bile olabilir. Ama biz etkili fırçalama yapmadığımız için, beraberinde bir de diş ipi kullanmadığımız için fırça sadece bizim gördüğümüz yüzeylere temizlik yapıyor. Göremediğimiz dişlerin arasında birbirine kontak yüzeylerine temas eden alanlara diş ipi kullanma alışkanlığımız olmadığı için çürüklerimizin önüne geçmek hiçbir zaman sadece fırçalamayla mümkün değil.
Peki sadece dakika mı? Bunun başka bir teknik özelliği yok mu hocam? Sağdan sola mı yukarıdan nedir?
Yani artık biz toplumsal olarak bunun öğrenildiğine inandığımız için diyoruz ki 3 dakikadan aşağıya fırçalamayın.
Kaliteli fırçalama olarak 3 dakika yapacaksınız zaten.
Evet, kaliteli olarak 3 dakika yapalım. Nasıl fırçalayalım? Yuvarlak hareketlerle diş etinden dişe doğru masaj yapar şekilde 45 derecelik açıyla. Yani ne diş etini tahriş edeceğiz ne dişe yeterli baskıyı uygulamayacak kadar boş bırakacağız. Uygun presle, uygun baskıyla hem dişi hem diş etini süpürür tarzda fırçalamak gerekiyor. Bunun için artık pek çok şeye harcama yapıyoruz. Ağız bakımımız için de ufak tefek kendimize paylar ayırarak otomatik fırçalar dediğimiz fırçaları kullanabiliriz. Ne yapıyorlar? Firmalar bunda şunu yapıyorlar. Fazladan yaptığı özellik şu. Siz fırçalamayı etkin yapamadığınız zaman üzerine bastırmadığınızda hem uyarı veriyor, sesli uyarı. Aşırı bastırdığınız zaman da üzerinde bir LED ekran var veya ışıklandırması var. Mesela siz doğru fırçalama yaparken mavi yanıyorsa ışık, aşırı bastırdığınız zaman kırmızıya dönüyor. Hmm. Yeterli baskıyı uygulamadığınız zaman mesela ışık yanmıyor veya ses duymuyorsunuz. O zaman ne yapıyor? Sizi belli bir baskıda, belli bir aralıkta tutmaya çalışıyor. Bu da etkin fırçalamanız için bir
ve
motive edici faktör.
Diyorsunuz.
En az 2 diyelim. 3 yapanlara nurun ala nur olsun.
Peki beslenme alışkanlığı derken kastınız neydi? Neden kaçınmak lazım?
Çok klasik bir tabir olabilir ama fast food yani hızlı beslenme. Bunu yapmamaya gayret etmemiz lazım. Kastımız ne olabilir? İşte atıştırmalık bisküviler. Marketten zevkini aldığımız cips, asitli içecekler veya öğün içerisinde hiç ihtiyacımız olmadığı halde tükettiğimiz aşırı ekmek. Bunların hepsi ağız içerisindeki karbonhidrat ve şeker oranını artırdığı için bizim ağzımızdaki konuklarımız bakterilerin en çok hoşuna giden şey bu. Yani ağzımızda misafir ettiğimiz bakterilerin arayıp da bulamadığı şey şeker bileşenleri.
Gıdayı bol bulunca azıyorlar.
Gıdayı diyorsunuz. Bulunca da aynen öyle. Ortam meydan bizim artık diyorlar. İstedikleri yere de at koşturuyorlar. Burada yapmamız gereken şey eğer bunları tüketiyorsak bile ağızdaki asit ortamını dengeleyecek pozisyonda nötralize etmeye yönelik yardımcı kullanımlarda yapmak lazım. Ne olabilir? Daha önceki programları dinleyenler hatırlarlar bunu. Daha önce ne diyorduk? Meyveyi, işte sebzeyi vesaireyi tükettik. Sofradan kalkıyoruz.
Ayran içiyoruz.
Ayran içtik. İşte bir kaşık yoğurt aldık. Kahvaltıdan kalkıyoruz. Bir peynir tutam yedik. Peynir yedik. Bunun gibi ağız ortamını nötralize edecek
alkaliye
besinleri
doğru çıkardıracak, asitliği
azaltacak. Evet.
Peki teşekkür ediyoruz Bilal Hocam. 2 yaşına geçen ay giren kızıma emziği bıraktıramıyoruz. Çene ve diş yapısına etkisi çok olur mu?
Elbette çok güzel bir soru. Toplumsal olarak veya da bizim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz yönünde özellikle anne ve babalara dikkat çekmesi açısından güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir, biberonla çocukların içerisi süt dolu hatta sütün içerisine bal ve şeker karıştırılmış biberonla uyumamalarına dikkat etmek lazım. Neden? Ağızda biberonla uyuyan çocuklarda tamamen protokole de girmiş olan bir çürük tipi var. Biberon çürüğü. Yani peki, bu artık ağız içerisinde olgu olarak gördüğümüz bir tablo. Çocukların alt ve üst ön dişlerinde yarım ay şeklinde aşınmış dişler görüyoruz. Neden? Ağzında işte biberonla ya da pekmeze bala batırılmış emzikle uyuyan çocukta ön bölgedeki dişlerin etrafında çok güzel bakterilerin hoşuna giden oyun alanı oluşuyor. Hı-hı. Yani buradaki şekeri tüketiyorlar, karbonhidratı, glikozu, bunları çok güzel bir şekilde harmanlayıp ferment ettiği için bakteriler, özellikle de süt dişinin mine dokusu daha zayıf olduğu için bu bölgede çürük oluşuyor.
Şimdi biberonlu durum bu.
Biberondaki durumun aynısı emzikte de söz konusu. Buradaki diğer faktör de emzik içinde dişlerin çıktığı zamana paralel olarak ağızda parmak emme alışkanlığı ve emzik bıraktırmadığımız durumlarda damak kubbesinin derinleşmesi olayı ya da ön dişlerin daha dışarıya fırlak olması pozisyonlar ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için biberonu bıraktırmak, emziği bıraktırmaya yönelik bir takım önlemler almak gerekiyor.
Mümkün değil hocam ya. Önemli olan iş değil. Dinlemiyor ki spalar.
Yani bunu o zaman anne ve babalara belki yavaş yavaş kademeli olarak bıraktırma. Hani yetişkinlere bir sigarayı bıraktırmak için çok çaba sarf ediyoruz ya. Çocuklarda da belki benzer bir uygulamayı yapmak gerekiyor.
Emzik bırakma poliklinikleri diyorsunuz.
Öyle diyebiliriz. Evet.
Peki. Diş ipi diş eti çekilmesine neden olur mu?
Eğer travmatik kullanırsak, yani yanlış uygularsak, özellikle de ağız içerisinde dişlerin arasında fazlaca diş taşı varken bunu kullanmaya kalkarsak, zaten hipertrofik yani aşırı şişmiş diş etinde diş ipi kullanmaya kalkarsanız, diş ipi ve ara yüzeyleri temizlemek için kullanılan ara yüzey fırçalarını bu diş ve diş eti arasına yerleştirdiğiniz zaman zaten kanama meydana çıkar. Aşırı çekilmeye sebep olan şey de çok bastırarak kullanmaktır. Yani aşağıya doğru aşırı
ama
itme,
o da 2-3 yukarıya doğru aşırı çekme. Herhalde uzun süreler.
Tabii ki travmatik etkilerden kaynaklanan şeyler bu konuştuklarımız. Mesela kama defekti dediğimiz bir olgu var. Ne demek bu? Aşırı dişlerini bastırarak fırçalayan bireylerde diş etiyle dişin birleştiği yüzeye yakın alanda üçgenimsi aşınmış alanlar görürüz.
Çok yani, hızlı ve sert yapmak.
Sert ve tek yönlü fırçalama. Hani az önce yuvarlak hareketler diye bahsetmiştik, hı-hı, ya, oval hareketler. Onu yapmıyor da sadece ileri geri hareketlerle fırçalama yapan bireylerde, ön arka yöndeki fırçalama yapan bireylerde gördüğümüz bir tablo bu. Soruya gelirsek, travmatik şekilde eğer diş ipini kullanmamış olursak diş eti çekilmesi söz konusu değildir. Ama diş ipini aşırı bastırarak kullanıyorsak, diş etine zarar verecek pozisyonda kullanıyorsak biz buna biyolojik aralık diyoruz. Biyolojik aralığı ihlal ediyorsak o zaman tabii ki diş eti çekilmelerine sebep oluruz.
Kabahat diş etinin, diş ipinin değil, sizin uygulama
şeklimiz. Bizim kullanım şeklimizdir.
Peki. Diş ipi kullanılmasını her koşulda tavsiye ediyoruz yani.
Elbette. Ağız bakım protokolleri arasında ağız bakım bileşenleri olarak 3 tane bileşen sayıyoruz. Nedir bunun içerisinde? Macun vardır, fırça vardır, diş ipi vardır. Yardımcı ürünlerden bir tanesi de gargaradır.
Peki. Hocam 4 yaşında çocukta 3 tane çürük diş var. Tedavi edilmesi gerekir mi? Bunlar süt dişi olduğu için düşmesi beklenebilir mi? Tedavi edilmezse vücut sağlığı açısından risk taşır mı?
Elbette, güzel bir soru. Şimdi çocuklardaki süt dişlenme 2 yaşından itibaren başlıyor. 6 yaşına kadar tüm dişlerin çıkması söz konusu, gecikmelerle beraber. Çünkü 4 yaşında normalde dişlenme tamamlanmış oluyor süt dişlerde. 6 yaşından itibaren de daimi dişler çıkmaya başlıyor. Yani çocuklarımız bugün ilkokul sıralarına gittiği zaman ön dişlerini, arka dişlerini, daimi olanları çıkartmaya başlıyorlar.
1-2 eksilip yine yenilerinin gelmiş olması
daimi lazım. Dişleri gelmiş oluyor. Ama buradaki soru da 4 yaşındaki bir çocukta ortalama bu dişlerinin 6 yaşından itibaren değişmeye başlayacağını düşünürsek 2 sene boyunca en erken değişecek dişinde çürük olmuş olsa 2 sene boyunca ağzında çürük dişle dolaşmış olacak. Yani bu genel vücut sağlığı içerisinde ağız içerisindeki bakterilerden kaynaklı, enfeksiyondan kaynaklı genel vücut sağlığında da olumsuz tabloları elbette olacaktır. İlerleyen dönemde ne yapacaktır? Çocuk ağrısından dolayı beslenmesini aksatacaktır. Ağrısından dolayı ağız içerisindeki bakımını aksatacaktır. Bunlar da beraberinde beslenmenin düşüklüğünden çocuk gelişimini olumsuz etkileyecektir. Sizin kendi alanınıza girecek neyse pozisyon. Onun beraberinde de genel sağlığı etkileyecek enfeksiyon durumları söz konusudur. O yüzden 4 yaşından itibaren biz çocuklarımızın diş hekimi koltuğuyla tanışmasını arzu ediyoruz.
3 yaşta desem, 2 yaşta desem?
Onlar da şunu yapıyoruz. Eğer gerçekten çok ciddi işte doğum anomalisiyle doğmuş çocuklarımız varsa, yani dişin dış dokusu, mine dokusundaki bir takım harabiyetlerden kaynaklı problemler varsa, Onları olabildiğince elimine etmeye çalışıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Genel anestezi altında. Yani çocuğu uyutuyoruz. Çünkü bilinci açık bir çocuğu 4 yaşından önce koltuğa oturtmak mümkün değil. Bugün siz ağız muayenesini abestantla yapmanız ne kadar zor.
10 saniye girip çıkmak için 1 saat.
Oradan biçersek eğer biz bunu kıyas yaparsak mümkün değil ki biz yarım saat çocuğun ağzında çalışalım.
Peki özellikle çocukları ayırdım hocam. Hiçbir problemi olmayan hasbelkader 3 yaşında çürüğü olan bir çocuk. Süt dişi
onun için süt dişinde bir çürük çıkmışsa takiplemek lazım. Yani 4 yaşına kadar eğer enfeksiyon durumları söz konusu olmuyorsa onu takipleyip 4 yaşından itibaren işlem yapacak şekilde takip edip.
4 yaşında mutlaka işlem yapalım mı?
Yapılabilir, evet.
4 ve sonrasında müdahale şarttır.
Mutlaka yapmak şart.
Peki şunu desem, falanca dişin değişim zamanının 6,5 yaş civarı olduğunu düşünüyoruz.
Evet.
6 yaşta tespit ettiğiniz bir çürüğe müdahale ediyor musunuz?
Orada kar zarar hesabı yapıyoruz. Yani
6 ay var önümde mesela.
6 ay var. Eğer enfeksiyona sebep olmuyorsa komşu dişlere bu çürüğün birbirine kontak yüzeylerinden kaynaklı bir avantaj durumu ortadan kalkacaksa, dezavantaja dönecekse o zaman bunu mutlaka tedavi ediyoruz. Çünkü bizde diş hekimliğinde 24 saat çok uzun bir süre. Niye? Diyelim bugün bir diş taş temizliği yaptırdınız, evinize gittiniz. İşte diş hekiminiz size dedi ki fırçalamaya devam edin. Diş ipini kullanın. Aksatmayın, günde en az 2 defa 3'er dakikadan ayna karşısında vakit geçirin. Bunu yapmadınız, 24 saat boyunca dişlerinizi fırçalamadınız, hemen genç plak oluşuyor zaten. Yani besinler, tükettiğimiz besin artıkları ağız içerisinde bir plak yüzeyi oluşturuyor. 24 saat daha geçtiği zaman 48 saat bitince diş taşı oluşmaya başlıyor. Şimdi biz 6 aydan bahsediyoruz. Ağızda oluşmuş bir çürük var ve biz bunu 6 ay boyunca idare edelim diyoruz.
Peki müdahaleniz ne ilk etapta?
İlk yaptığımız şey, eğer dişi korumaya yönelik bir müdahale yapacaksak fissür örtücü yapıyoruz. Yani dişler çürümesin diye. Ama renklenmiş küçük ufak tefek çürükler varsa belki anestezi, yani iğne yapmadan çocuğu eğlendirerek ufak tefek motivasyonlarla dolgu yapmaya çalışıyoruz. Daha ilerlemiş durumlardaysa yetişkinlerdeki kanal tedavisine benzeyen amputasyon dediğimiz süt dişinin canlı kısmını çıkartarak yerine dolgu yaptığımız işlemleri yapıyoruz.
Hepsi sırasıyla devam ediyor yani.
Elbette, yani kademe kademe aşama aşama bu işlemleri gerçekleştiriyoruz.
Diş beyazlatma yapılmalı mı? Yapılabilirse ne sıklıkla yapılabilir?
Diş beyazlatma tamamen kozmetik bir işlem.
Sağlıkla ilgisi yok mu hocam?
Kesinlikle ve kesinlikle.
Bir hastalık sarartır mı yani dişlerimizi?
Hastalığın sarartması belki ilaç kullanımından kaynaklı durumlarda söz konusu olabilir. Ya da genetik aktarımdan kaynaklanan işte mine ile alakalı hastalıklarda vesaire de olabilir. Ama bunlar yan etkenlerden kaynaklanır. Bunun için de kozmetik çözüm yöntemleri var. İşte estetik yapılabilecek protezler vesaire ve beyazlatma dediğimiz. Ama beyazlatmanın da çare olmadığı renklenmelerde de işte protezle çözümlere geçiyoruz. Daha estetik ve kozmetik çözümlere. Ama diş beyazlatma dediğimiz olay tamamen estetiğe yönelik bir işlemdir. Bunun tedavi protokolü olarak görülmesini ben bir eksiklik olarak görüyorum açıkçası.
Ne yapıyor? Üst yüzeyi törpüleyerek boyanmış alanı arıtıyor mu?
Öyle bir olay değil. Daha çok kimyasal bir renk oyunu oynanıyor. Nasıl yapıyoruz? Biz kullandığımız bir kimyasal ajan var. Dişin yüzeyine onu sürüyoruz. Dışarıdan bazılarının tepkimesini hızlandırmak için ışık veriyoruz. Bazılarında bu tepkimeyi hızlandırmaya ihtiyaç olmadığı için, katalizör etkiye ihtiyaç olmadığı için sadece ajanı sürerek 10'ar dakikalık, 15'ar dakikalık seanslarla arada o az önceki bahsettiğim ajanı ağız içerisinden uzaklaştırarak 5 dakika 10 dakika dinlenerek belki bir seferde 3 seans yapacak şekilde 40-45 dakika 1 saatlik uygulamayla dış yüzeyde görünen alanı daha parlak ve beyaz görünmesini sağlıyoruz.
Peki daha sonra fırçalama sırasında aşınmıyor mu bu malzeme?
Aşınma olmuyor çünkü bunların zaten belli bir sınırda üretilmesi gerekiyor. Nasıl diş macunlarının belli oranlarda flor içermesi gerekiyor ve belli bileşenlere sahip olması gerekiyorsa beyazlatma ajanlarında belli kriterleri var. O kriterleri sağladığı takdirde firmalar bunu üretip insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya sürebiliyorlar. O yüzden bunu bir tedavi protokolü, tedavi yöntemi olarak görmüyoruz. Tamamen estetik bir işlem.
Vücuda bir zararı yok ama.
Vücuda verdiği bir zarar yok. Sadece bunu çok sık yaptırmak belki mine dokusunda aşırı hassasiyete ve aşınmalara sebep
mesela
olabilir.
Mesela yılda bir yapılabilir mi? 5 yılda bir yapılabilir.
Yapılabilir. Bu biraz da beslenme alışkanlıklarına göre de renklenmenin sıklığı değişebilir. Yani çok çay tüketiyorsunuzdur, çok meyve suyu içiyorsunuzdur. İşte çok fazla sigara kullanıyorsunuzdur. Bunlar aşırı zaten renklenmeye sebep olur. Bugün yaptırırsınız, bir ay sonra dişleriniz eski halinden daha kötü hale gelir.
Yine sararabilir yani.
Elbette.
Peki sararır. Bu estetikte bir de kısmı tıbbi kısmı da var. Özellikle bizim verdiğimiz demir preparatları, kan damlası diye kullandığımız ilaçlar çok boyunca.
Evet.
Bunlar için bir öneriniz var mı?
Onlar için yaptığımız şey de şu. Zaten demir preparatını belki çocuklar çok daha küçükken kullandıkları için süt dişlerini değiştiriyorlar. O değişimden kaynaklanan dönemde de eğer genetik bir aktarım ya da renklenme söz konusu değilse zaten daimi dişler çıktığında bundan etkilenmemiş
temiz
olarak temiz çıkıyorlar. O yüzden bunun bir dezavantajı ya da olumsuzluğu söz konusu değil.
Peki onun dışında değişik ilaçlar nedeniyle işte kanser terapisi şu bu boyanmış çocuklarda yine de bir ihtiyaç oluyor. Estetik meslek mesela yapmak istiyoruz.
Mesela şuna diyoruz, tetrasiklin renklenmesi dediğimiz bir şey var. Antibiyotiklerden tetrasiklin kullanması gereken annelerde doğum sonrasında çocuklarında bu renklenmeyi görüyoruz. Tetrasiklin renklenmesi diye direkt isim olarak da var bu renklenme. O durumlarda ya dolguyla telafi edilebilecek alanlarsa dolgu yapıyoruz. Dolguyu telafi edemeyeceğimiz kadar büyük ve geniş alanlardaysa o zaman da protezle çözümlere işte zirkonyumdu, IMEX'ti, estetik tedavilerle bu işi alt ediyoruz.
Gene de düzeltiyoruz yani böyle bırakıyoruz.
Elbette düzeliyor.
Peki. Çocuğun ön dişleri yaşı gelmesine rağmen sallanmadı. Yaşlarken bir yaş gelir herhalde yani beklenen yaş mı diyelim?
6 yaş. Ön dişleri diyorsa zaten 6-8 yaş aralığında ön dişlerini kaybediyor çocuklarımız.
Kaybetmeli.
Ki gelişiminin de sağlıklı olduğunu görelim. Kaybetmeli. Alttan gelen daimi dişleri gelsin. Onun yerinde kaybetmediyse eğer ya çapraşıklığı vardır. Yani alttan gelen diş tam çıkması gereken yerde değil biraz öndedir.
İttiremiyordur yani.
Yani damağın dışına doğru çıkıyordur veya damağın içine doğru çıkıyordur. İttiremediği için süt dişinin kökünü eritemediği için o bölgede süt dişinde sallanma meydana gelmez. O zaman diş hekimine gidip radyografi aldırarak panoramik röntgen olabilir, periapikal röntgen olabilir. O bölgeyi gösterebilecek bir röntgen alıp bunun tetkikiyle karar vermek mümkün. Bazen biz yardımcı olmak için çekim yapıyoruz. Bazen de şöyle oluyor, aileler bunu da görüyorlar. Bize geliyorlar. İşte efendim 3 ay önce dişi çıktı çocuğun ama hala orası diş eti duruyor. Hiç çıkmadı diş, ne yapacağız? Ne zaman çıkar? Şöyle yapmak söz konusu. Bazı çocuklarda genetik olarak diş eti çok kalın olabiliyor. Biz buna mesela bazı ailelerde dudak frenulumu diyoruz. Yani damakla dudağınızın arasında birbirini bağlayan bir bağ dokusu var. Hı. Tıpkı dilimizin altında olduğu gibi. Program sonrasında dinleyenler fırsat olursa aynanın karşısına geçip dudaklarını ve dillerini kaldırıp alttaki bağ dokuyu görebilirler. Bazı çocuklarda bu bağ dokusu çok geniş ve sıkı olabiliyor. Bunun çok geniş ve sıkı olduğu durumlarda diş eti daha kalın oluyor. Diş sallanıp düşmesine rağmen alttan diş kendisini çıkartamıyor daimi diş. O zaman buna küçük bir cerrahi müdahale yapıyoruz. Yani o diş etini küçük bir müdahaleyle, anesteziyle açıyoruz. Diş orada görüyor zaten aile. Bu tıpkı hazine bulmuş, altın bulmuş defineciler gibi oluyor. Aile onu gördüğü zaman klinikten çıkarken çok mutlu çıkıyor. Aa zaten diş varmış ya, gördük bak burada.
Peki hocam yarın şöyle sorayım.
Çıkar gelir görürüz.
Bizim diyorum. Çocuğun dişi hiç sallanmıyor. 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş oldu. Ön diş için konuşuyorum.
Evet.
Ne zaman hekime gitmeliyim?
Aslında 6 yaşından itibaren dişin sallanması için öngörülerde ara ara kontrol yapmak lazım. Ya çocuk der benim dişim sallanıyor diye ya siz fark edersiniz. Eğer bu yoksa 6,5 yaşına gelmiş, 7 yaşına gelmiş ve sallanma görmediyse aileler bir diş hekimi kontrolüne, muayeneye götürmeliler.
Bu önemli.
Ama zaten şöyle olmalı. Hani biz 4 yaşında çocukları diş hekimiyle tanıştırdık ki hiçbir problemi olmasa bile. Koltukta tanıştı. Hiç işlem yaptırmadı. Diş hekiminin korkulmayacak bir insan olduğunu öğrendi.
Özünde iyi bir insan olduğunu
gerçekten
anladı.
Gerçekten o insanlardan yararlanabileceğini anladı. Zaten biz çocuğu o kontrole götürdüysek, bir anomali varsa veya 5 yaşında 6 yaşında o röntgeni çekmişsek kontrol amaçlı, zaten görüyoruz, diyoruz ki bazen süt dişlerinin altından daim dişler gelmiyor. Küçük azı eksiklikleri oluyor. Doğumsal lateral diş eksikliği diyoruz. Yani öndeki büyük dişlerimizin yanında köpek dişimizde, öndeki ana dişimizin yanında ikisinin arasında olan diş eksikliği de olabiliyor. Bunları önden görürsek aile şok olmuyor. Diyoruz ki bak bu doğumsal olarak gelmemiş. Eğer biz buna ortodonti yaparsak, buraya diş yeri açarsak yarın bir gün buraya implant yapabiliriz. İşte protez yaparız. Çocukta herhangi bir estetik eksiklik olmaz vesaire. Ya da işte oraya yer tutucu yaparız. Çocukta orada eksiklik duygusu olmaz vesaire. Bu yönlendirmeleri yapıyorsak zaten hani 8 yaşına kadar bu dişi sallanmadı ne oldu deme pozisyonu yok zaten.
Peki diş
ama yapmadıysak
düştü.
O zaman
şu
böyle
kadar zamandır çıkmadı hocam. Ne kadar zaman bekleyelim?
2 hafta, 3 hafta, 1 ay normal bir süre.
Ha, biri düştükten sonra bir ay içinde çıkmadı mı yenisi?
Aşağı yukarı çıkar. Hmm. Çünkü zaten düşmesine sebep olan şey alttan gelen dişin
onu öldürmesidir aslında.
İttiriyor olmasıdır aslında. O ittirdiği için kendine yer aradığı için diğerini uzaklaştırmaya sebep oluyor. Biz diğerini uzaklaştırdığımızda zaten öbürünün uçlarını görmeye başlıyoruz.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Sık kürdan kullanımı diş arası boşluğuna sebep olur mu? Diş etine ve dişe bir zararı var mıdır?
Şimdi programın birinci bölümünde ağız bakım ürünlerini
sayarken kürdan demedik.
Hiçbirinden bahsetmedik. Yani misvaktan bahsettik, fırçadan, macundan bahsettik,
fırça,
diş ipi, ara yüzey fırçası. Kürdan bizim ağız bakım alışkanlıklarımız arasında olmaması gerekiyor zaten. Yani bu soru,
kullanırsam zararı var mı?
Bu soruyu kullanırsanız kesinlikle zararı var olarak yanıtlayalım. Çünkü
ama her gün kürdan kullanmıyoruz hocam zaten. Yani bilmem ne yediğim gün tıkanıyorsa bunun bir zararı var. Ayda 2 kere kullansam gibi.
Önemli değil. Çünkü kürdanın ana maddesi ne?
Tahta.
Ağaç. Ne yapıyor? Diş etini itiyor. bizim temel mantığımızda diş etini biyolojik aralıktan uzaklaştırmamak var. Biz kürdanı o araya sıkıştırdığımız zaman iterek zaten temizlik yapmış oluyoruz. Diş etini ittiğimiz için dışarıya doğru ister istemez o bölgede diş eti çekilmesi meydana geliyor. Yani biz biyolojik aralığa dışarıdan müdahale ettiğimiz için çekilmeye de sebep oluyoruz. Eğer bunu çok sık kullanıyorsanız oradaki açılma, diş eti çekilmesi, büyüklüğün artması kaçınılmaz.
Tamam, anlaşıldı. Kürdan kullanılmayacak.
Kullanmayalım.
Yani. Peki. Hocam şimdi çok genel bir soru ama kısaca cevap rica ederim yine. Ağız kokusu neden olur, nasıl geçer diyeyim bir. İkinci soru farklıymış. Buyurun.
Tamam. Ağız kokusunun pek çok sebebi olabilir.
Sizi yani ilgilendiren
sistemik
kısmında.
Sistemik hastalıklar kısmını kenara bırakalım. Bizi ilgilendiren kısmında ya diş taşı çok fazla vardır ya ara yüzeylerde çok fazla çürük alanlar vardır ama birey bunu görmüyordur. Ağız kokusuna sebep olur. Fırçaladığı zaman diş etinde kanama oluyordur. Gece yattığı zaman sabah kalkınca ağzında kan görüyordur. Ağız kokusuna sebep olur. Veya fissürlü dil dediğimiz bazı bireylerin dillerinin üzerlerinde girinti çıkıntılar çok fazladır anatomik olarak. Bu aralarda kalan besin artıklarından kaynaklı ağızda kokuya sebep olabilir. Ya da işte sigara kullanan bir bireyin benim ağzım niye kokuyor diye bir soru sormaması gerekir zaten.
Eyvallah.
O açıdan baktığımızda bizi ilgilendiren ağız kokusu problemlerini gidermek için mutlaka bir diş hekimi kontrolünde bu işe
bakmak
çözüm
lazım.
Bulmak lazım.
Diş eti çekilmesi nedir, neden olur?
Diş eti çekilmesi az önce cevapladığımız sorulardan bir tanesinde mesela kürdan kullanmak diş eti çekilmesine sebep olur. Birinci bölümde bahsettiğimiz aşırı bastırarak fırçalamak diş eti çekilmesine sebep olur. Yanlış ve kötü fırçalamak diş eti çekilmesine sebep olur. Diş eti çekilmesine sebep olacak bir başka faktör de gece uykudayken dişleri aşırı sıkmak olabilir.
Ama bu psikolojik, yapacak bir şey yok mu lan?
Elbette var. Niye, psikolojik rahatsızlıkların çözümleri yok mu? Var. Bizim açımızdan nasıl bir çözüm olabilir? Gece pilavı uyguluyoruz. Yani dişlerini aşırı
çok
sıkan ve vejetadan bir birey
ya.
Varsa onu gece uykudayken ağzına takması için bir plak hazırlıyoruz. Yatarken uykuya geçmeden takıyor. Sabah kalktığı zaman o plağı çıkartıyor. Bu da ister istemez dişlerin birbirine yaptığı baskıyı azaltıyor. Bu da diş eti çekilmesine sebep olan faktörlerden bir tanesi.
Çok konforlu bir şey değil hocam. Yine muhalefet ederek bitireyim ben konuyu.
Pekala. Siz tecrübe ettiğiniz için böyle söylüyorsunuz ama.
Yok, gördüğüm kadarıyla aslında.
Tamam, ben kendim kullandığım için. Öyle çok mi? Konforunun olmadığına dair belki ilk zamanlarda haklılar. İlk başlandığında ama sonrasında mesela ortodonti tedavisi geçirmiş olan dinleyicilerimiz varsa bunu bilirler. Ya ağızlarında sabitleme aparelleri olur. Yani dişlerin arkasından sabit bir tel ömür boyu kalır. Görünmeyen alanda ya da geceleri yatarken kullanacakları bir plakları vardır. Ortodonti tedavisi görmüş bir birey olarak ben de bunu dönem dönem kullandığım için biliyorum.
Peki, öyle olsun. Şimdi hocam burada bir marka adı sanıyorum bu ama benzeri ağız bakım ürünleri hakkında çelişkili görüşler var. Faydalı mıdır yoksa bunlar reklam ürünü müdür?
Ağız bakım ürünlerine...
Bu reklam firma...
Firma ismi, evet. Yani onun çeşitli yüzlercesi var.
Ne bunlar, gargara falan tarzı?
Bunlar gargara tarzı ağız bakım ürünleri. Zaten biz bunlara ne diyoruz? Yardımcı ağız bakım ürünleri. Niye yardımcı diyoruz? Mesela bireyin ağız içerisinde tüm tedavilerine ve tüm rahatlamalarına rağmen geçmeyen ağız kokusu. Mesela psikolojik kaynaklı ağız kokuları var. İşte psikiyatriye tedaviye gidiyor. Bize geliyor, tedavisini gerçekleştiriyoruz. Dahiliyeye gidiyor, mideyle alakalı bir problem yok. Diyabet yok vesaire. O keton kokusu vesaire dediğimiz şeylerin hiçbiri yok. Ama diyor ki ben kendimi kötü hissediyorum. O zaman diyoruz ki gargara kullan.
Kullan. Nane esaslı.
Ağız güzel, kokusunu güzel sen kendin iyi olduğunu hissettiğin zaman kendini daha ferah hissedeceksin, daha rahat hissedeceksin. Toplumda da kimseyi rahatsız etmediğine inanacaksın.
Peki bunların çürük tedavi edici, bakteri azaltıcı falan etkileri var mı?
O, eğer yeterli ağız bakımını yaptıysak önleme özelliği var. Yani onların aşırı hızlı ilerlemesini engeller ya da üremesini engeller, çoğalmasını engeller.
Dezenfektan gibi maddeler diyebilir miyiz bunlara?
Çok genel tabirle bunu diyebiliriz. Ama siz fırçalama yapmadınız, macun kullanmadınız, işte misvak kullanmadınız, diş ipi kullanmadınız. Yanınızda hani bir karakter vardı ya, Fısfıs İsmail.
Ambulanstan çıkıp.
Onun gibi çıkıp arada bir fısfıs kullandınız, arada bir gargara kullandınız. Bunun hiçbir esprisi yok maalesef.
Ama gene de temelli zararlı bir şey değil. Kısmi faydası olabilir.
Şöyle bir zararını söyleyebiliriz. Çok sık kullanımlarda mesela buna bir olgu olarak isimlendiriyoruz. Renklenme olarak söylüyoruz bunu ve adı da böyle, kloroksidin renklenmesi diye. İçerisindeki bir materyalden kaynaklı aşırı kullanan bireylerde dişlerinin dış yüzeylerinde kahverengi boyama meydana geliyor. Hmm. Bu da ister istemez hem dilde renk değişimi, tat değişimine sebep oluyor hem de dişte renklenmeye sebep oluyor. O yüzden bunları kontrollü diş hekiminin tavsiyesi neticesinde ve çok da markaya takılmadan kullanmak lazım.
Peki. Şimdi hocam bir soru var. İkinci kısmı sizi ilgilendiriyor. Ben soruyu toptan okuyayım. Alkollü ağız çalkalama suyu caiz midir?
Evet.
Alkolsüz olanların bir işlevi var mıdır o zaman? diye bitmiş soru.
Şimdi şöyle diyebiliriz aslında. Ağız içerisinde özellikle yara varsa, yarayla alakalı bir problem varsa zaten oraya alkolün tıbbi olarak uygulanması yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz.
Evet.
Genel kanaat olarak biz genel sağlık açısından baktığımızda elinizde bir kesik olsa kesiğinize kolonya döker misiniz?
Mümkün.
İçerisinde alanya. Yani ne yapar? Alkol yakar o alanı. O zaman ne yapmak lazım? Alkol içerikli olan ağız bakım ürünlerinin de aslında diş hekimliğinde çok bir esprisi yok. Bunu bir takım yardımcı bileşenlerle farklı şekilde işte alkolsüz ağız bakım ürünleri olarak da üretiliyor. Bizim kendi ülkemizde de üretilen ağız bakım ürünleri var. Burada marka söylemeye, isim söylemeye gerek yok. Bireyler araştırdıkları zaman buna çok kolay ulaşabilirler veya diş hekimine gittiği zaman bunu sorup öğrenebilirler. İşte çinko bazlı, çinko içerikli vesaire diye. Bunların çeşit çeşit versiyonları olduğu için alkollü olanın kullanılmasıyla alakalı caizlik kısmı uzmanlık alanım olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Ama ağız bakımı ve genel sağlık açısından baktığınız zaman zaten alkolsüz ağız bakım ürünleri olduğu için biz onları tercih ediyoruz.
Var mı gereksiz diyorsunuz alkollü kısmı?
Elbette.
Peki. Hocam şimdi uzunca bir soru. Yaşım 54. 20'lik dişimi sağlamken bile çıktığından beri dişçiye gittiğimizde çekebiliriz dediler. Şimdi az da olsa üst içte karartı var. Bunu çektirmek lazım mı? İleride çürüme olursa zor ve zahmetli çekilir. Şimdiden çektirmek iyi olur gibi bir bilgi var. Ne yapayım?
Şöyle söyleyelim. 54 yaşına gelmiş bir bireyin ağzında 20 yaş dişi varsa aslında genel ağız bakımı açısından bir avantajdır bu. Neden? Çünkü biz rafine ürünler, endüstriyel beslenme, şunlar bunlardan dolayı daha minyon bireyler haline geldik. Çene yapımız daha küçüldü. 20 yaş dişleri gömük kalmaya başladı veya çıkamadı, yamuk çıktı. Bu dinleyicimizin sorusunda 54 yaşına gelmiş. Ağzında 20 yaş dişi var ve kullanabiliyor. O bölgelere diş hekimleri olarak dolgu yapmak çok ergonomik değil, çok zor. Veya kanal tedavisine gittiği zaman kanal yapıları 20 yaşların diğerleri gibi çok standart değil.
Evet, zor ve zahmetli.
Çok daha fazla bireyler için de bunu yaptırmak çok zor. Eğer çürük yapılabilecek kadar basit bir alandaysa ve işlem yaptırmak kolaysa önlem alıp dolgu yaptırmak daha makul bir çözüm. Ama kökü çok kıvrık değilse, ciddi bir problem yoksa ve çürük de aşırı ilerlemediyse, dolgu yapacak kadar seviyeye gelmemişse, o bir renklenmeyse, çürük değilse hakikaten, o zaman bunu çektirmenin çok bir esprisi yok.
Daha fazla temizlik yaparak daha uzun süre yaşatmaya çalışalım.
O bölgede tabii ki dişi kullanmaya, istifade etmeye devam edelim.
Peki, diş kökünde kiste nasıl müdahale edilir?
Diş kökündeki kiste iki yönden müdahale edilir. Bir cerrahi yöntemle çene kemiği içerisinde açılacak dışarıdan bir pencereyle müdahale edilebilir. Önce tabii bu dişe kanal tedavisi yapılmış mı yapılmamış mı, bunlar teknik meseleler. Bir diğer yöntem de dişi tamamen ağızdan uzaklaştırarak, yani çekerek müdahale edilebilir. Bunda da dinleyicimizin sorusunda bundan sonraki tedavide diş ağızda kalsın mı kalmasın mı yönünden bir yaklaşımsa, mesela çok arkada 20 yaş dişinin kökünde bir kist varsa bunu dışarıdan pencere açıp 20 yaş dişini ağızda tutalım, kökü çekelim gibi bir mantık yok. Olduğu gibi dişi uzaklaştırıyoruz, kist de uzaklaşmış oluyor. Ama varsayalım ki 10 yaşındayken dişimizi okulda sıraya çarptık. O gün bir sıkıntımız olmadı. Ailemize söyledik ama diş hekimine gitmedik. 25 yaşına geldik. Bir gün sabah bir kalktık, yüzümüzde balon gibi şişlik var. Niye şişti bu dişim? Allah Allah, benim dişim hafif kahverengileşmişti de ben çok önemsememiştim. Acaba bu diş kahverengileştiği için mi şişti? Diş hekiminin koltuğuna geldik. Biz merhabalaştık, konuştuk. Bir sorduk, sorguladık. 10 yaşındayken ben düşmüştüm, arkadaşımın dirseği çarpmıştı dişime. İşte o zaman diş hekimine gidip röntgen çektirip kök ucunda bir problem oldu mu olmadı mı bunu tetkik etmediğimiz için orada oluşmuş bir enfeksiyon vücut içerisinde yayılmasın diye vücut onu hapsediyor. Buna kist diyoruz.
Hatta apseye doğru gidecek.
Evet, apseleşmiş bir alan oluyor. Vücut onu bir zarla kapatıyor. Buna kist diyoruz. O sıvı daha fazla yayılmasın, kemik erimesin, başka dişlere zarar vermesin diye. Şimdi ön bölgede bir dişi kaybetmeyelim diye bir kist ameliyatı yapacaksak o dişi ağızda tutuyoruz. Dudağın iç kısmında dişin köküne bakan yüzeyde ağız ve diş çene cerrahisi uzmanı olan hekim arkadaşlarımızdan bu operasyonu yapmalarını istiyoruz. Diş ağızda kalıyor. Kanal tedavisi yapıyoruz. Kökü ağızda kistten etkilenmiş olan alanı çıkartıyoruz. Yine estetik alanda olan bir diş ise kullanmaya devam ediyoruz.
Diş çürükleri bağışıklık sistemini etkiler mi? Hastalıklar diş çürüğünün habercisi olabilir mi?
Elbette olabilir. Bağışıklık sistemini şöyle etkiler. Ağız içerisindeki enfeksiyona sebep olabilecek diş çürükleri iç organlarımızda, özellikle kalpte, kalp kapağı ile alakalı veya kalpte bir kalp krizini tetiklemeye potansiyel olarak çürüye sebep olan bakterilerden kalp krizini, yani miyokard infarktüsü etkileyen bakterilerin grupları var mesela. ağız içerisinde periodontitise sebep olan, diş eti hastalığına sebep olan bir bakteri gidip kalpte kalp krizine de sebep olma potansiyeline sahip. Bununla alakalı yapılmış bir sürü bilimsel araştırma var, yazılmış makaleler var, bunun üzerine yapılmış test çalışmaları var. Bunlar birebir iç organlarımızda da hastalığa sebep olabilecek bir faktördür. Ama şunu diyemeyiz. Ya benim ağzımda çürük var, acaba diş iç organlarımdaki hastalıktan dolayı mı çürüdü? Hayır. Ağzımızdaki diş, biz ağız bakımını ihmal ettiğimiz için çürüdü. O zaman şöyle diyoruz. Ağzımızda çürük varsa, bakteri enfeksiyon kaynağı bir odak varsa, bu iç organlarımızda da bir başka hastalığa sebep olabilir. Bunun önlemini alalım da iç organlarımız bundan olumsuz etkilenmesin.
Zarar görmesin diye.
Aynen öyle.
Peki Bilal Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Daha bir 5-6 tane daha net sorumuz vardı ama
maşallah,
süremiz maalesef burada bitti. Biz bu vesileyle sizden tekrar söz almış olalım. İlk fırsatta sizi tekrar misafir etmek isteriz.
Bir kez daha seve seve gelelim inşallah.
Çok teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz diş hekimi uzman arkadaşımız Bilal Alkan idi. Kendisiyle diş sağlığı ve hastalıkları ile ilgili sizden gelen soruları tartıştık. Aydınlatıcı, ferahlatıcı bilgiler aldık. Teşekkür ediyoruz Bilal Hocam.
Kalın
sağlıcakla. Ederim.